Ayrım 3. Baltazar, Anatole France. Sayfa 24. Bay Pigeonmu. Gilbert Augustin Thierry. Bilindiği gibi bütün hayatımı Mısır arkeolojisine adadım. 40 yaşımdan beri şerefle yürüdüğüm gençliğimde kulak asmamış olsaydım, vatana, bilime ve kendime karşı nankörlük etmiş olabilirdim. Çalışmalarım verimsiz değildi. Abartmadan söyleyebilirim ki ilk dönemlerime rastlamış olsa bile Mısır aynasının sapı gibi, Louvre Müzesi gibi konularda hala güvenle belleğime başvurulabilir. Sonradan 1851 yılında Serapion kazılarında bulunan tunç toplardan birine adadığım oldukça hacimli incelemelerime gelince bana enstitünün kapılarını açtıkları için haklarında iyi şeyler düşünmediğimden dolayı üzgünüm. Araştırmalarımın yeni meslektaşlarımın pek çoğu tarafından dalkavukça karşılanmasından cesaret alarak İskenderiye'de Ptolemaios Auletes 80-52 yönetimi altında kullanımda olan ölçü ve ağırlıklar üzerine bir grup çalışması yapmaya kalkıştım. Ancak çok geçmeden böylesine genel bir konunun bir uzman tarafından işlenemeyeceğini ve gerçek bilimin tehlikeye girmeden her tür maceraya atılamayacağını anlamıştım. Çeşitli nesneleri aynı anda inceleyerek arkeoloji biliminin temel ilkelerinin dışına çıktığımı hissettim. Eğer bugün hatamı itiraf edebiliyorsam, bana sonsuz bir anlayış esinleyen, açıklanamaz hayranlığı itiraf edebiliyorsam, bunu benim örneğimde imgelemi yenmeyi öğrenen genç insanların ilgisiyle başardım. İmgelem bizim en büyük düşmanımızdır. İmgelemi öldürmeyi başaramayan bilginler derin bilgiyi sonsuza dek kaybederler. Ben serüven dolu ruhuma çöken derinliklerin düşüncesiyle hala titremekteyim. Tarih denen şeyin eşiğindeyim. Ne büyük bir düşüş bu. Sanatın içine düştüm. Tarih sanattan, hatta hatalı bir bilimden başka bir şey değildir. Günümüzde falcıların gök bilimcileri, simyacıların kimyacıları, burçların insanları geride bıraktıkları gibi tarihçilerin de arkeologları geride bıraktıklarını bilmeyen kaldı mı? Tanrı'ya şükürler olsun, artık korkmuyorum. Sözünü etmeye sabırsızlandığım üçüncü yapıtım akıllıca tasarlandı. Sergilenmemiş bir resmin ardından Orta Çağ İmparatorluğunda bir Mısırlı kadının tuvalet masasından isimli bir inceleme yazısıdır bu. Konuyu bana yolumu şaşırttırmayacak şekilde işledim. Burada sadece genel bir düşünceyi tanıtmadım. Bazı meslektaşlarımın en güzel bulguları açıklamaya çalışarak onları berbat ettikleri şeklindeki düşünceleri, yaklaşımları, görüşleri kendime sakladım. Böylesine kutsal bir yapıtın neden bu kadar kötü bir yazgısı olsun? Onu ruhumda en kötü yanılgıların nedeni kılan ne tür bir oyundur? Olaylar hakkında tahminde bulunmayalım ve tarihleri karıştırmayalım. İncelemem, bu nitelikte ürünlere zaman ayırmadığı oranda değerli olan 5 akademinin başarılı öğrencilerinin katıldığı bir açık oturumda okunmak üzere tasarlandı. Bu akademik topluluk, birkaç yıldan beri dünyanın çeşitli kesimlerinden insanların izlediği bir topluluktu. İncelememi okuduğum gün, salon seçkin kişilerden oluşan bir kalabalıkla doluydu. Çok sayıda kadın vardı. Tribünlerde güzel yüzler ve şık tuvaletler ışıldıyordu. Konuşmam saygıyla dinlendi. Edebi metinlere yapılan o düşüncesiz ve gürültülü beğeni ya da eleştiri gösterileriyle kesilmedi. Hayır, insanlar onlara sunulan yapıtın doğasıyla uyum içinde çok iyi bir tutum takındılar. Ağırbaşlı ve ciddi görünüyorlardı. Düşüncelerimi en iyi şekilde belirtebilmek için her cümlenin sonunda kısa bir ara veriyordum. Böylece gözlüklerimin üzerinden tüm salonu dikkatlice izleyecek zamanım oluyordu. Dudaklarda hiç alaycı tebessümler gezindiğini görmediğimi söyleyebilirim. Tam tersine genç yüzler ciddi bir ifade takınmıştı. Tüm düşünceleri mucizevi bir şekilde olgunlaştırmış gibiydim. Ben okurken genç insanlar yanlarındakinin kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı. Kuşkusuz incelememde belirtilen bazı özel noktaları konuşuyorlardı. Dahası kuzeydeki kürsünün sol tarafında oturan 22-24 yaşları arasında güzel bir bayan kulak kabartmış not tutuyordu. Yüz hatları inceydi. Oldukça dikkat çeken kararsız bir yüz ifadesi vardı. Konuşmama verdiği önem tuhaf yüzünü daha da çekici kılıyordu. Yalnız değildi. Yanında Asurlu krallar gibi uzun kıvırcık sakallı ve uzun kara saçlı, iri yarı gürbüz bir adam vardı ve zaman zaman alçak sesle ona bir şeyler söylüyordu. Önceleri tüm dinleyicilere yönelen dikkatim yavaş yavaş bu genç kadın üzerinde yoğunlaştı. Bazı meslektaşlarım sahip olduğum bilimsel kişiliğe yakıştıramayacaklardır ama onun ilgimi çektiğini itiraf etmeliyim. Benzer bir durumda olsalar onlar da kayıtsız kalamazlardı. Ben konuştukça o bir not defterine bir şeyler karalıyordu. Konuşmamı dinledikçe hoşnutluk ve sevinçten şaşkınlığa ve hatta kaygıya kadar en karşıt duygular arasında gidip geldiği açıkça görülüyordu. Gittikçe artan bir merakla onu gözlemliyordum. Keşke o gün Fransız Akademisi'nin önünde ona o kadar bakmasaydım. Konuşmamı hemen hemen bitirmiştim. Gözlerim bir anda Asurlular gibi sakalı olan adama takıldığında okuyacağım 20-30 sayfa kalmıştı. Neler olduğunu ben bile anlamadığım halde size nasıl açıklayabilirim? Diyebileceğim tek şey bu kişinin bakışlarının beni hemen o anda anlaşılmaz bir şaşkınlığa sürüklediydi. Yeşil gözleri sürekli üstümdeydi. Ben de gözlerimi onunkilerden ayıramıyordum. Dilim tutuldu, başım havada kaldı. Konuşmama ara verdiğim için insanlar alkışladı. Ardından tekrar sessizlik olduğunda konuşmamı sürdürmek istedim. Ama bütün çabalarıma karşın gizemli bir şekilde gözlerime dikilen parlak iki ışıktan bakışlarımı çekmeyi beceremedim. Hepsi bu değil. Daha da anlaşılmaz bir biçimde hayatımda hiç yapmadığım şey olan doğaçlamaya başladım. Tanrı biliyor ki bu isteğim dışında gerçekleşti. Tuhaf, bilinmeyen, karşı konulmaz bir gücün etkisi altında rahat ve coşkulu bir şekilde çeşitli çağlarda kadınların tuvaletleri hakkında felsefi değerlendirmeler yapıyordum. Kadının güzelliğiyle ayrıca süslediği hoş kokulu tüller etrafında genellemelerde bulunuyordum. Konuşmamı şiirselleştiriyor, öyle konuşuyordum. Tanrı beni bağışlasın. Asurlular gibi sakalı olan adam gözlerini benden ayırmıyordu. Ben konuşuyordum. Sonunda gözlerini indirdi ve ben konuşmamı bitirdim. Bilimsel düşünce açısından olduğu kadar benim açımdan da hayli tuhaf olan bu konuşmanın herkesten coşkulu bir alkış aldığını belirtmeliyim. Kuzey kürsüsündeki genç kadın bir yandan alkışlıyor, bir yandan da gülümsüyordu. Konuşma sırası Fransız Akademisi'nin bir üyesindeydi. Benden sonra konuşmak zorunda kalmasına canını sıkıldığı açıkça belli oluyordu. Okuduğu parça fazla bir heyecan yaratmadı. Ben önce şiir sandım. Oturum bitti ve meslektaşlarımın içtenliğine inanmak istediğim kutlamalarıyla salonu terk ettim. Bir an üzerinde Kreso aslanlarının olduğu sütunların yakınında birkaç kişiyle el sıkışmak için durduğumda Asurlu gibi sakalları olan adamı ve ona eşlik eden güzel bayanı faytona binerken gördüm. O anda tesadüfen evren kuramlarıyla olduğu kadar hitabet ustalığı ile de tanınmış olan bir düşünürün yanında bulunuyordum. Genç bayan başını ve ufacık ellerini kapıdan uzatarak yanımdaki kişiye ismiyle seslendi ve hafif bir İngiliz aksanıyla "Sevgili dostum," dedi. "Beni unuttunuz mu yoksa?" Fayton uzaklaştığında ünlü meslektaşıma bu bayanın ve yanındaki kişinin kim olduğunu sordum. "Ne?" diye yanıtladı beni. "Bayan Morgan'ı ve manyetizma, hipnotizma ve telkin yoluyla bütün hastaları iyileştiren Doktor Doughty'u tanımıyor musunuz?" "Annie Morgan, Chicagolu çok zengin bir tüccarın kızıdır. 2 yıl önce annesiyle birlikte Paris'ten geldi ve Kraliyet Bulvarı'nda muhteşem bir otel yaptırdı. Çok zeki ve bilgili bir insandır." "Onu, beni şaşırtmadınız," diye yanıtladım. Bu Amerikalı'nın akıllı biri olduğuna dair bazı ipuçlarım vardı. Zeki meslektaşım elimi sıkarak güldü. Saint-Jacques Caddesi'nden yaya olarak penceresinden Lüksemburg'un ağaçlarını gördüğüm ve 30 yıldır yaşamakta olduğum evime döndüm, çalışma masama geçtim. Kedi kafalı tanrıça pahtı temsil eden heykelin karşısında 3 gün boyunca oturdum. Bu küçük heykelin üzerinde M. Grebol tarafından yanlış anlaşılmış bir yazıt vardı. Buna ilişkin iyi bir eleştiri yazısı yazmıştım. Akademi maceram bende herhangi bir kaygıya yol açmamıştı. Doğrusu o günü unutmuştum bile. Bu anımı hatırlamam için yeni durumlar gerekiyordu. Bu 3 gün süresince konuşmamı ve eleştirimi tamamlayacak kadar boş zamanım oldu. Arkeolojik çabamı sadece bana övgüler yağdıran gazeteleri okumak için böldüm. Verdiğim bilgilerle ilgilenmiyorlar, konuşmamın sonundaki güzel bölümden övgüyle söz ediyorlardı. Bu bir vahiy ve Pay Pigeon'un bize hoş bir sürpriz yaptı diyorlardı. Basında hakkında yazılanlara bütünüyle kayıtsız kaldığım için bu gibi saçmalıkları neden anlattığımı bilmiyorum. Zilin ürpertici sesiyle kendime gelene kadar tam 3 gündür çalışma odama kapanmış durumdaydım. Zilin bağlı olduğu kabloyu sarsan ve beni heyecanlandıran bu ses tuhaf, buyurgan ve yabancıydı. Kaygılı bir şekilde kapıyı açmaya gittim. Sahanlıkta kimi göreyim? Geçen günkü konuşmama dikkat kesilen Amerikalı genç bayan Morgan. Bay Pigeon, evet benim. Palmiye yeşili giysinizi giymemiş olmanıza karşın sizi tanıdım. Sizi böyle sabahlığınızda çok daha fazla sevdim. Onu çalışma odama davet ettim. Tavana kadar papirüsle, oyma ve baskı tekniğiyle yapılmış her türden resimle kaplı duvara bir göz attı. Ardından bir süre sessizce masamdaki tanrıca pahtı inceledi. Sonunda çok güzel dedi. Bu küçük heykelden mi söz ediyorsunuz bayan? Oldukça ilginç değil mi? Beni onurlandıran bu ziyaretinizin nedenini öğrenebilir miyim? Aa, yazıtsal özellikler beni hiç ilgilendirmiyor diye yanıtladı. Dişi bir kedi gibi ince, zarif bir yüzü var. Bunun gerçek bir tanrıç olduğundan kuşku duymuyorsunuz değil mi Bay Pigeon? Bu aşağılayıcı kanıya karşı kendimi savundum. Tersi, fetişizm olurdu. Kocaman yeşil gözleriyle şaşkın şaşkın baktı bana. Aa, fetişist değilsiniz demek. Fetişist olmadan arkeolog olunmaz sanıyordum. Eğer bir tanrıç olduğuna inanmıyorsanız, paht sizin nasıl ilginizi çekebilir? Neyse, geçelim bunları. Çok önemli bir konu için sizi görmeye geldim Bay Pigeon. Çok önemli bir konu mu? Evet, bir giysi için. Bana bakınız. Memnuniyetle. Ben Kushite yarışındaki bazı kişiliklere benziyor muyum sizce? Ne yanıt vereceğimi bilemedim. Bu tür bir konuşmaya alışık değildim. Sözü o aldı. Aa, bu şaşırtıcı değil. Bir zamanlar Mısırlı olduğumu anımsıyorum da. Ya siz Bay Pigeon, siz de bir zamanlar Mısırlı mıydınız? Hatırlamıyor musunuz? Çok tuhaf. Umarım siz de en azından bir dizi kalıtsal değişimlerden geçtiğimizden kuşku duymuyorsunuzdur. Bilmiyorum bayan. Beni şaşırtıyorsunuz Bay Pigeon. Ziyaretinizin nedenini öğrenebilir miyim? Haklısınız. Kontes Ney'nin kıyafet balosu için bir Mısır kostümü sağlama konusunda bana yardımcı olmanızı rica etmek için geldiğimi size hala söylemedim. Gerçek ve olağanüstü güzellikte bir kostüm istiyorum. Bu konuda çok kafa yordum Bay Pigeon. 6000 yıl önce Teb'de yaşadığımı çok iyi hatırladığım için anılarıma başvurdum. Londra'dan, Bullock'tan, New York'tan resimler getirttim. Çok iyi etmişsiniz. Aslında en güvenilir olanı insanın kendi eğilimidir. Louvre'un Mısır bölümünü de inceledim. Çok güzel şeylerle dolu. İnce, uzun, sade kıyafetler, narin tipler, kimi zaman dimdik, kimi zaman ise esnek olabilen çiçek gibi kadınlar. Sarse'ye benzeyen bir bes tanrısı. Tanrım, hepsi de ne hoş şeyler. Hala anlamış değilim hanımefendi. Hepsi bu değil. Orta Çağ İmparatorluğunda yaşayan bir kadının tuvaleti konusundaki incelemenizi dinledim ve notlar aldım. Anlaşılması biraz güçtü fakat ben kararlı bir şekilde çalıştım. Tüm bu belgelere dayanarak bir kostüm oluşturdum. Ancak tam anlamıyla olmadı. Size bunu düzeltmeniz için yalvarıyorum. Yarın lütfen bana gelin bayım. Bunu Mısır aşkı için yapın. Bu kararlaşmıştır. Yarın. Şimdi gitmem gerek. Annem arabada beni bekliyor. Son sözcükleri söyledikten sonra gözden kayboluverdi. Ardından koştum. Sofaya vardığımda merdivenleri inmişti. Kararlı bir sesle, yarın dedi. Bois de Boulogne yolunda. Said'in villasının köşesinde. Böyle bir çılgınlık yapamam diye yanıtladım. Ertesi gün saat 4'te konağının kapısını çalıyordum. Bir uşak beni tablolar, mermer ve bronz heykeller, çini kaplamalı, martin vernikli tahtaravanlar, Peru mumyaları, 11 erkek manken ve birine beyaz kanatlı peçeli, boyalı ve başında bir başlık olan bir Polonyalı kavalyenin, ötekine ise ciritçi başlığı takmış bir Fransız şövalyenin bindiği uzun boyunlu zırhlı atlarla donatılmış büyük bir salon aldı. Salonda ayrıca tamamen hurma ağacından yapılmış ve üzerinde kocaman bir altın Buda heykelinin bulunduğu bir kasa yer alıyordu. Heykelin yanında kaba bir çuhaya bürünmüş yaşlı bir kadın Tevrat okuyordu. Lal rengindeki örtüyü kaldırarak beyaz kuğu tüyü bornozuyla Bayan Morgan içeri girdi. Gördüğüm bu güzellikler karşısında hala şaşkındım. Bana doğru ilerledi, ardında iki iri köpek vardı. "Geleceğinizi biliyordum Bay Pigeonot," dedi. Mırıldanarak iltifatta bulundum. Bu kadar güzel bir bayanı nasıl reddedebilirdim ki? "Yo, nedeni güzelliğim değil. Sözümü dinletecek bazı sırlarım vardır." Ardından Tevrat okuyan yaşlı kadını göstererek "Ona aldırmayın, annemdir," dedi. "Sizinle tanıştırmıyorum. Konuşsanız da yanıt vermez. Boş konuşmaları yasaklayan bir mezhebe bağlıdır. Yeni mezheplerden biri. Müritleri çuvalla bürünür ve tahta kaçanaklarda yemek yerler. Annem bunları yapmaktan büyük zevk alıyor. Ancak sizi annem hakkında konuşmak için çağırdığımı sanmayın. Mısır kostümümü giyeceğim. Uzun sürmez. Beklerken şu küçük şeylere bakınız. Benim mumya, orta çağa ait heykeller, böcekler ve cenaze malzemelerinin bulunduğu bir gömme dolabın karşısına oturttu. Tek başıma kaldım ve önceden bir mührün üzerinde okuduğum bir ismi taşıyan papirüsü büyük bir dikkatle incelemeye başladım. Bu isim, Kral 1. Seti'nin Yahudi vaizinin ismiydi. Derhal bu belgenin çeşitli ilginç özelliklerini ortaya çıkarmaya koyuldum. Arkamda birisinin durduğuna dair bir tür seziyle kendime geldiğimde, ne kadar olduğunu tam olarak hesaplayamadığım bir süreyle kendimi bu işe kaptırmıştım. Arkama döndüm ve karşımda saçları altın bir atmacayı andıran, bedeninin pürüzsüz ve hayranlık uyandıran gençliğini açığa vuran, bembeyaz dar bir kuşağın belini sardığı olağanüstü bir varlık gördüm. Kuşağın üzerinde değerli taşlar dolu bir kemerle bele sarılmış, pembe renkli ince bir giysi dökümlerle yere doğru iniyor ve simetrik kıvrımlar oluşturuyordu. Çıplak kolları ve ayakları halkalarla doluydu. Kendisine olağanüstü ve garip bir güzellik veren görkemli bir tavırla sağ omzunun üzerinden başını çevirerek bana baktı. "Ne?" diye bağırdım. "Bu siz misiniz Bayan Morgan?" "Neferura değilse evet benim. Le Comte de Lisle'nin yazdığı Neferura'daki Güneşin Güzelliği şiirini biliyor musunuz? İşte uzanmış bakire yatağına, solgun sarılmış ince kumaşlara. Hayır, bilmiyorsunuz. Bu şiiri bilmiyorsunuz. Ama yine de dizeler çok güzel. Haydi çalışmaya başlayalım." Heyecanımı bastırarak bu çekici bayana bu olağanüstü kostümü hakkında açıklamalar yaptım. Arkeolojik doğruluktan uzaklaşan pek çok ayrıntıya itiraz etme yürekliliğini gösterdim. Halkaların taşlarını ve başka bazı değerli taşları orta çağda kullanılanlar ile değiştirmeyi önerdim. Mineri süs iğnesi takmasına karşı çıktım. Çünkü bu takı o çağa ait değildi. Bu iğneyi ince altın yuvalara oturtulmuş değerli taşlardan oluşan bir madenle değiştirme konusunda anlaştık. Aşırı bir uysallıkla sözlerimi dinledi ve beni yemeğe davet ederek memnuniyetini gösterdi. Alışkanlıklarıma ve yemek düzenime sadık kalmam gerektiğini özür dileyerek ayrıldım. Sofaya vardığımda arkamdan bana seslendi. "Hey, kostümüm oldukça çarpıcı değil mi? Kontes Ney'nin kıyafet balosunda öteki kadınları kıskançlıktan çatlatacağım." Bu söz beni şaşkına çevirdi. Ona döndüm, onu yeniden gördüm ve yeniden büyüsüne kapıldım. Konuşmaya devam etti. "Bay Pigeonot, siz çok kibar bir insansınız. Bana kısa bir masal anlatın, o zaman sizi çok daha fazla seveceğim." "Bilmiyorum," diye yanıtladım. Güzel omuzlarını silkti ve haykırdı. "Bilim bir masal anlatmaya bile hizmet etmiyorsa neye hizmet eder o zaman? Lütfen bana bir masal anlatsınız Bay Pigeonot." İsteğini kabul etmediğimi bir kez daha belirtmenin yararsız olacağını düşünerek yanıt vermeden uzaklaştım. Kapıda, enstitüde bakışları beni tuhaf bir biçimde heyecanlandıran Asur sakallı adamla Doktor Daud ile karşılaştım. Üzerimde sıradan bir adam etkisi bıraktı ve bu karşılaşma canımı sıktı. Kontes Ney'nin balosu benim ziyaretimden yaklaşık 15 gün sonra oldu. Gazetelerde güzel bayan Morgan'ın Neferu Ra kıyafetiyle büyük bir ilgi çektiğini okumak beni hiç şaşırtmadı. 1886 yılının sonuna kadar bir daha ondan söz edildiğini hiç duymadım. Ama yeni yılın ilk günü çalışma odamda yazı yazarken bir hizmetçi bana bir mektup ve bir sepet getirdi. Bayan Morgan tarafından dedi ve uzaklaştı. Masaya koyduğum sepetten miyavlama sesleri geliyordu. Sepeti açtım, içinden küçük, boz bir kedi fırladı. Bu bir Ankara kedisi değildi. Bizim buraların kedilerinden daha küçük ve daha güçlüydü. Tebin yeraltı gömütlerinde çokça bulunan türdeşlerini kalın sargılarla sarılmış mumyaları andırıyordu. Doğu ırklarından birinden gelmekteydi. Kedi silkindi, çevresine bakındı, sırtını kamburlaştırdı, sonra mırıldanarak pürüzsüz gövdesi ve ince yüzüyle masamda oturan tanrıça pahta doğru gidip ona sürtündü. Koyu rengi ve kısa tüylerine karşın sevimliydi. Zeki ve olabileceğinden daha az vahşi görünüyordu. Böylesine tuhaf bir hediyenin nedenini anlayamadım. Bayan Morgan'ın mektubunda da bu konuda bir bilgi yoktu. Mektup şöyleydi. Sevgili bayım, size Doktor Davut'un Mısır'dan getirdiği ve benim de çok sevdiğim küçük bir kedi gönderiyorum. Ona iyi bakın. Stephanie Mallarmé'den sonra Fransız şiirinin en büyük olan Baudelaire şöyle demiştir. Coşkulu aşıklar ve ağırbaşlı bilgeler, olgunluk mevsimlerinde severler kedileri. Evin onuru, güçlü, cana yakın, sevimli ve onlar gibi üşür. Evden çıkmaz kediler. Bana bir masal anlatma borcunuz olduğunu size hatırlatmaya gerek görmüyorum. Kralların bayramında masalınızı da getirirsiniz. Birlikte yemek yeriz. Annie Morgan. Not: Küçük kedinizin adı Poro'dur. Bu mektubu okuduktan sonra arka ayakları üzerinde dikip kutsal ablası Paht'ın kara yüzünü yalayan Poro'ya baktım. O da buna baktı. Benden daha az şaşkın olduğunu belirtmeliyim. Kendi kendime sordum. Bu ne anlama geliyor diye. Ama biraz sonra bunda bir anlam aramaktan vazgeçtim. Ben çok safım dedim içimden. Genç bir çatlağın aptallıklarına anlam vermeye çalışıyorum. Çalışmaya devam edeyim. Bu küçük hayvana gelince, kahyam Bayan Maliore beslenmesiyle ilgilenir. Ünlü meslektaşım Bay Haspero'nun başarısızlığını ortaya çıkarmasından dolayı benim için ilginç bir kronoloji çalışmasına koyuldum. Poro masamı terk etmemişti. Arka ayakları üzerine oturmuş, kulaklarını dikmiş yazı yazarken beni seyrediyordu. O gün inanılmaz bir biçimde hiçbir şey yolunda gitmemişti. Kafama şarkılardan, peri masallarından bazı bölümler takılıyordu. Kendimden hoşnut olarak yatmaya gittim. Ertesi gün Poro'yu masamda oturmuş patisini yalarken buldum. O gün de çalışmam verimli geçmedi. Poro ve ben birbirimize bakarak saatleri geçirdik. Ertesi sabah, daha ertesi gün, kısacası bütün bir hafta boyunca durum aynıydı. Üzgün olmam gerekiyordu. Fakat itiraf etmediğim ki, üzgünlüğümün yerini yavaş yavaş sabır, hatta neşe alıyordu. Dürüst bir insanı baştan çıkaracağın hız korkunç bir şeydir. 6 Ocak yortusu pazarında çok neşeli uyandım ve her zamanki gibi benden önce Poro'nun yerini aldığı masama koştum. Önüme boş bir defter çektim, Divit'i mürekkebe batırdım ve yeni arkadaşımın bakışları altında büyük harflerle yazmaya başladım. Kör bir simsarın başına gelenler. Ardından Poro'nun bakışlarından gözlerimi çekmeksizin olağanüstü bir hızla o kadar şaşırtıcı, o kadar eğlenceli, o kadar değişik bir macera öyküsü yazdım ki yazarken ben bile çok eğlendim. Benim kör hamal yükleri karıştırıyor ve en komik yanlışları yapıyordu. Tehlikeli bir durumla yüz yüze olan aşıklar ondan umulmadık bir yardım alıyorlardı. Hamal içinde insanlar bulunan dolaplar taşıyordu. Yeni bir eve sokulan bu dolaplardaki insanlar yaşlı kadınları korkutuyorlardı. Bu kadar neşeli bir öykü nasıl analiz edilebilirdi ki? Yazarken defalarca katıla katıla güldüm. Haro gülmüyor olsa da ağırbaşlı havası gitmiş, onun yerine gülen bir yüz ifadesi almıştı. Bu sevimli yapıtın son satırını yazarken saat sabahın 7'siydi. Bir saattir o da sadece poron fosforla gözleriyle aydınlanıyordu. Karanlıkta aydınlık bir lambanın ışığında yazar gibi kolaylıkla yazabiliyordum. Öyküm bitince giyindim. Siyah giysimi giyip beyaz kravatımı taktım. Sonra Poro'dan izin alarak hızla merdivenleri indim ve yola koyuldum. Henüz 20 adım bile atmamıştım ki birinin kolumdan çektiğini hissettim. "Nereye koşuyorsunuz böyle amca, uyur gezer gibi?" Bunu soran Salpêtrière'de stajyer doktor olan dürüst ve zeki delikanlı yeğenim Marcel'di. Tıpta başarılı olacağı söyleniyordu. Aslında tutkulu düş gücünün üstesinden gelebilse daha iyi biri olurdu. Ona "Bayan Morgan'a bir öykü götürüyorum" diye yanıt verdim. "Ne? Amca siz öykü yazıyor ve Bayan Morgan'ı tanıyorsunuz, öyle mi? Çok hoş bir kadındır. Peki onu her yerde gölge gibi izleyen Doğdu da tanıyor musunuz?" "Bilimden uzak bir şarlatan, kuşkusuz. Ama aynı zamanda mükemmel bir deneyici. Onun yaptıklarını ne Bernheim, ne Lijoie, ne de Charcot yapabildi. Bir hayvan kullanarak, hiç temas etmeden, doğrudan bir eylemde bulunmadan insanları hipnotize edebiliyor. Deneylerinde genellikle kısa tüylü küçük kediler kullanır. Şu yöntemle çalışır. Kediye telkinli yapar, daha sonra hayvan bir sepet içinde üzerinde etkin olmak istediği deneye yollar. Hayvan aldığı telkini iletir ve denek o hayvanın etkisiyle buyurulan şeyi yerine getirir. "Gerçekten mi yeğenim?" "Evet amca. Peki bu güzel deneylerde Bayan Morgan'ın görevi nedir?" "Bayan Morgan amca, Doğut'a kendi çıkarını çalıştırıyor ve güzelliği yetmez gibi insanlara budalalıklar yaptırmak için hipnotizma ve telkin yöntemini kullanıyor." Gerisini dinlemedim. Karşı konulmaz bir güç beni Bayan Morgan'a doğru çekiyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.